Ayrım 15.
Suçlu çocukların yaramazlıkları hoşgörüyle karşılandığında takındıklarına benzer utanç rahatlama karışımı bir ifade belirdi Stefan'ın koyu yeşil gözlerinde. Anlatıyorum diyerek başladı kaldığı yerden. Eve bir taksiyle gittik. O büyük olasılıkla bara da bir taksiyle gelmişti. Barın birkaç yüz metre uzağında inmiş olmalıydı ki taksi şoförü onun bara girdiğini görmesin. Benim ölümümden sonra yapılacak soruşturmada onu tarif edemesin. Taksinin arka koltuğuna oturduk. Öne doğru eğilip şoföre nereye gideceğimizi söyledim. Yeniden arkaya yaslanırken o birden sokularak koluma girdi. Başını omzuma yasladı. Önce şoföre yüzünü göstermemek için bunu yapıyor diye düşündüm. Ama sonra amacının beni şaşırtmak olduğunu anladım. Şaşırtmak, evet, yöntemi buydu. Erkeklerin hiç beklemediği ama karşılaştıklarında hoşlarına gidecek cesur girişimlerle onları şaşırtmak, başlarını döndürmek, onları korunmasız hale getirip sonra da soğukkanlılıkla gırtlaklarını kesmek. Ama o anda bunlar aklımın ucundan bile geçmiyordu. Sol elimi avucunun içine aldı. Ne kadar kocaman elleriniz var diye fısıldadı kulağıma. Tıpkı bir balıkçının elleri gibi iri. Yüzüme bakmak için biraz geriye çekildi. Biliyor musunuz, eskiden sizinki gibi derisi çillerle kaplı erkeklerden nefret ederdim. Nefret mi ederdiniz? Evet, nedenini sormayın, uzun hikaye. Ama sonra sevmeye başladım. Sadece bakmakla yetindim. Sizin önce nefret ettiğiniz bir şeyi sonradan sevdiğiniz olmadı mı hiç? Bilmem, hatırlamıyorum, olmuştur belki. Bence olmuştur. Siz iradesi güçlü birine benziyorsunuz. Alay mı ediyordu, yoksa ciddi miydi kestiremiyordum. İrademin güçlü olmadığını, en azından bu gece öyle davranmadığımı o da ben de çok iyi biliyorduk. İradesi güçlü olan insanlar kendi korkularını yenebilirler. Ön yargılarının üzerine gidebilirler. Çilli elleri sevmemek bir ön yargı mıydı? Elleri çilli olan erkekleri sevmemek diye düzeltti. Evet, bir ön yargıydı. Beni epeyce uğraştıran bir ön yargı. Ama gördüğün gibi onunla başa çıkmayı becerdim. Tebrik ederim. Ayrıca sevindim böyle olduğuna. Yoksa size hiç dokunamayacaktım. İrademi kullanmayı babam öğretti bana. Babamın denizci olduğunu söylemiş miydim? Amatör denizci. Teknesi vardı. En büyük mutluluğu denize açılmaktı. Başımıza bir kaza, bir felaket geleceğini filan düşünmez, annemle beni de götürürdü denize. Çocukken denizden de tekneden de çok korkardım. Ama babam bu korkumu yenmeyi de öğretti bana. İnsan isterse yenemeyeceği korkusu yoktur derdi. Babamın haklı olduğunu çok sonraları anlayacaktım. Sağlam adammış. Ne yapıyor şimdi babanız? Öldü. Bunu söylerken elimi bıraktı. Bedenini benden uzaklaştırdı. Üzüldüm dedim. Evet, çok üzücüydü. Annemle birlikte bir deniz kazasında yaşamını kaybetti. Ne zaman oldu bu olay? 15 yıl önce. Ben çocuk sayılırdım. Sizin için zor olmalı. Zordu ama atlattım. Gülümsemeye çalıştı. Yeniden yanıma sokuldu. Neyse, hayat devam ediyor diyerek ellerimi avuçlarının arasına aldı. Taksiden ininceye kadar da bırakmadı. Eve girince hiç yabancılık çekmedi. Sanki 40 yıldır orada yaşıyormuş gibi rahatça içeriye girdi. Ev biraz dağınıktı. Bilirsin işte. İçinde yarım kalmış kahvesiyle bir fincan, koltukların üzerinde unutulmuş bir gömlek, oraya buraya saçılmış nota yazılı sayfalar. Başka zaman olsa dağınıklıktan dolayı utanır, çekingen davranırdım. Ama o anda aklım odamın nasıl göründüğünde değil, yanımdaki kadındaydı. O kendini divanın üzerine bırakırken ne içersiniz diye sordum. Barda içtiğimizden, tabii varsa, ama oradaki gibi aynı kadehten. Bar tabii diyerek isteğini gerçekleştirmek için içki dolabına yöneldim. Yarısından fazlası dolu olan vodka şişelerinden birini çıkardım. Bir kadehe boşaltırken ensemde nefesini hissettim. Ne zaman oturduğu yerden kalkmıştı? Ne zaman yanıma gelmişti? Ürperdim ve döndüm. Döner dönmez dudaklarıma yapıştı. Bir elimde şişe, ötekinde kadeh, öylece öpüşmeye başladık. Bir süre sonra elimdekilerle öpüşmek imkansız hale gelince şişeyle kadehi oraya bıraktım. Yeniden sarıldım. Usulca onu incitmekten korkuyormuş gibi. Durdu. Kara gözleriyle bana baktı. Sanki hiç ummadığı bir davranışta bulunmuşum da anlamaya çalışıyor gibiydi. Yüzünde masum bir ifade belirmişti. Siyah giysilerinin baştan çıkarıcılığı, dudaklarındaki rujun davetkarlığı, rahat davranışları şu an yüzünde beliren masumiyeti gölgeleyemiyordu. Bir tek gözlerindeki ateş, bu şehvet miydi, gözyaşına dönüşmemiş derin bir acı mı? Onu yavaşça kendime çektim. Usulca yanaştı. Teninin sıcaklığından önce daha bardayken başımı döndürmeye başlayan kokusu karşıladı beni. Dudaklarına dokundum. Dudakları çok kuruydu. Dilimle ıslattım onları. Bedenime yaslanan bedeni çok eski bir aşk şarkısını fısıldar gibi ağır ağır kıpırdanmaya başladı. Ama tuhaftır, şehvetten çok şefkate benzeyen bir duygu uyandı içimde. Bu canımı sıktı. Ne de olsa ben bir erkektim. Bu kadın da benimle birlikte olmak için gelmişti evime. Üstelik sevişmeye de başlamıştık. Şimdi bu türden duygulara kapılmanın ne alemi vardı? İçimde uyanan şefkati, acımaya benzer duyguyu bastırmak için istekle sarıldım ona. Dudaklarımı sertçe yapıştırdım dudaklarının üzerine. Bir an, çok kısa bir an, gözlerinde bir düş kırıklığı gördüm. Ama hemen göz kapaklarını kapadı ve hafif bir inilti çıktı dudaklarının arasından. Ellerimi kalçalarına indirdim. Serttiler, diriydiler. Boynunu öpmeye başladım. Ama tuhaftır, aslında uyarılmıyordum. Yani daha açık konuşacak olursam, cinsel organımda en ufak bir hareket bile yoktu. Olacak diye düşündüm. Onu elinden tutup yatak odasına doğru sürükledim. Hiç itiraz etmeden geldi benimle. Yatağın başında yeniden öpüşmeye başladık. O da öpüşlerime ateşli bir biçimde karşılık veriyordu. Birlikte yatağın üzerine yıkıldık. Dokunuşlarından, öpüşlerinden çok deneyimli olduğu belli oluyordu. Son derece ustalıkla yapıyordu bu işi. Ama bir şey eksikti. Yabancı biriydi, içten değildi, sevgisizdi. Seks için sevgi gerekli değil diyebilirsin. Biliyorum, bunu ben de yaşadım. Hiç tanımadığım kadınlarla harika geceler geçirdim. Ama nedense onun dokunuşlarında samimiyet, sevgi, ne bileyim işte sahicilik arıyor ama bulamıyordum. Belki de bu nedenle tüm çabalarıma rağmen erkekliğim uyanmıyordu. Neyse ki öyle kolay kolay vazgeçmeye niyetim yoktu. Aklıma yenilgiyi getirmeden gözümü karartıp sevişmeyi uzattıkça uzatıyordum. O ya bunun farkında değildi ya da değilmiş gibi yapıyordu. Bense insanüstü bir çabayla bu gece yatakta başarılı olmak için yırtınıyordum. Ama boşuna. Bacaklarımın arasında en ufak bir kıpırtı bile yoktu. Sonunda bu işi yapamayacağımı anladım. Birden durdum. Özür dileyerek sırtüstü yatağa uzandım. Ne oldu dedi. Sesinde küçümseme yoktu. Baygınlaşan siyah gözlerinde şaşkınlık ve merak vardı sadece. Kusura bakma dedim işi pişkinliğe vurarak. Tanımadığım kadınlarla birlikte olamıyorum. Alay etmesini bekledim, yapmadı. Tersine gözlerinde anlayışlı bir ifade belirdi. Biraz dinlen, yeniden deneriz. Yok, ne kadar dinlenirsem dinleneyim bu gece olacağı yok. Elini uzatıp terli alnımı sildi. İçkiyi azaltmalısın, çok içiyorsun. Ben bir şey söylemedim. Boynuma sarıldı. Hadi uyuyalım artık. Öyle şefkatle sarılmıştı ki bu sevişirken bana göstermediği duyguydu. Tıpkı yavru bir fok gibi sokuldum ona. Başımı göğsüne gömdüm. O enfes kokusunu içime çekerek öylece kaldım. Kalp atışlarını duyuyordum. Sakin, uyumlu, ardı ardına huzurlu bir ailenin salonundaki eski bir saatin tiktakları gibi. Biliyorum, uyumak hiç akıllıca bir iş değildi. Ama o uyuyalım dediğinde çok yorgun olduğumu fark ettim. Uyumamalısın, uyumamalısın diye kendi kendime telkin ederek onun kalbinin vuruşunu dinlerken uyuyakalmışım. O gece tuhaf rüyalar gördüm. Karışıktı. Açık seçik hatırlayamıyorum ama foklar vardı. Galiba bir de deniz kızı. Ondan çok emin değilim. Belki de deniz kızı yoktu. Ama deniz vardı. Bakmaktan hoşlanmadığım bir deniz. Tam hatırlayamıyorum. Güzel bir rüya değildi. Gözlerimi açtığımda yatakta yalnızdım. Ev oldukça sessizdi. Banyoyu dinledim. Ses seda duyulmuyordu. Panik içinde doğruldum. Evdeki odaları dolaştım, yoktu. Bir not, bir mektup falan bıraktı mı diye sağa sola bakındım. Bırakmamış. Öylece çekip gitmişti. Beni öldürmediği için sevinmem gerekirken içim burkuldu. Daha şimdiden onu özlediğimi fark ettim. Yeniden dönüp yatağıma oturdum. O anda halının üstündeki sarı metali gördüm. Bu onun göğsüne taktığı broştu. Düşürmüş olmalıydı. Uzanıp ağladım. Sonradan genç Osman'ın Tuğra'sı olduğunu öğreneceğim o broşu sevgiyle, şefkatle, tutkuyla okşadım. Şimdi ben ne yapacaktım? Olanları rapor etsem başım belaya girecekti. Bırak başımın belaya girmesini, onun hakkında polise birçok ipucu verecektim ki bu bilgiler onun yakalanmasını kolaylaştırabilirdi. Alçakça gelebilir ama bunu yapmak istemiyordum. Dün gece hiç yaşanmamış gibi davranmaya karar verdim. Ama gece bara gittiğimde beni bir sürpriz bekliyordu. Hayır, kendisi gelmemişti ama akşam üzeri bana bir mektup bırakmıştı. Hemen açıp okumaya başladım. Sevgili Ayyaş Fok diye başlıyordu. Dün akşam senin yanına niye geldiğimi, neden seninle birlikte olmak istediğimi sen de ben de çok iyi biliyoruz. Önce senin polis olduğunu anlamamıştım tabii. Dün gece sen uyuduktan, daha sonrası sızdıktan sonra evinde yaptığım küçük bir araştırma bunu anlamama yetti. Çekmecelerden birinde bulduğum rozetini görür görmez benim peşimdeki sivil polislerden biri olduğunu anladım. Caz bara takılan kızıl saçlı bir adam. Tipik kurbanlarımdan biri. Evet, artık açıklamamda bir sakınca yok. Zaten açıklamasam da sen çoktan anlamışsındır kim olduğumu. Ben aradığın kişiyim. Kızıl saçlı erkekleri öldüren o acımasız katil. Erkek düşmanı o dişi canavar. Gazeteler böyle yazmıştı, değil mi? Sanırım seni neden öldürmediğimi merak ediyorsundur. Aslında ben de neden beni yakalamadığını, neden öyle kuzu kuzu isteklerime boyun eğdiğini düşünüyorum. Benim kim olduğumu anlamayacak kadar aptal birine benzemiyorsun. Hatta sanırım daha ilk gördüğünde kim olduğumu anladın. Sonradan düşününce farkına vardım bunların. Ama beni neden yakalamadığını, dahası göz göre göre ölüme sürüklenmene rağmen neden karşı çıkmadığını anlayabilmiş değilim. Belki de hiçbir zaman bunu öğrenemeyeceğim. Sen ilginç birisin demiştim. Sahiden öyleymişsin. Gerçek şu ki beni etkiledin. Hem de yıllardır hiçbir erkeğin etkileyemediği gibi. Seni öldüremedim. Neden yapamadığımı kendi kendime açıklayabiliyorum. Merak etme, sana da anlatacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki kendi açıklamalarım beni ikna etmiyor. Umarım seni eder. Eminim seri katiller hakkında çok şey biliyorsundur. En azından benden daha çok bilgiye sahip olduğun kesin. Evet, ben de onlardan biriyim. Kaç erkeği öldürdüğümü, onları öldürürken neler hissettiğimi burada yazacak değilim. Sana kendimi anlatmak istiyorum. Beni anlaman için mi, daha yakından tanıman için mi, yoksa başka bir nedenle mi, şu an bunu anlayacak halde değilim. Sadece anlatmak istiyorum. Adımın Jasmine olduğunu söylemiştim. Yalandı. Zaten anlamışsındır. Babam hakkında söylediklerim ise doğruydu. O bir denizciydi. Babamla annemin denizde öldükleri de doğruydu. Ama bir kaza değildi. Bir cinayetti. Daha doğrusu bir katliam. İçlerinden sadece benim sağ kurtulduğum bir katliam. Babamın en büyük merakı teknelerdi. Pek de uzun olmayan yaşamı boyunca birkaç tekne değiştirmişti. Yaz aylarında annemi, beni, yani ailesinin tüm üyelerini yanına alır, tekneyle denize açılırdı. Hem öyle yakınlara falan da değil, uzak denizlere. 9 yaşına girdiğim yılın yazıydı. Yine tekneyle tatile çıkmıştık. Günlerce süren yolculuktan sonra kuzey denizlerine gelmiştik. Arada bir benim canımın sıkılması dışında tatilimiz güzel geçiyordu. Ben de canımın sıkıntısını küçük köpeğimiz Jasmine'le oynayarak geçiriyordum. Evet, Jasmine adını zavallı köpeğimizden almıştım. Güneşin batmadığı gecelerden biriydi. Bilirsin kuzeyde yaz aylarında güneş tam olarak kaybolmaz. Beyaz geceler yaşanır. İşte o gecelerden birinde akşam yemeğini henüz bitirmişken telsizimizden bir yardım çağrısı aldık. Her denizcinin yapması gerektiği gibi babam hemen yardım çağrısına cevap verdi. Yardım isteği bir balıkçı teknesinden geliyordu. Zor durumda olduklarını, motorlarının bozulduğunu, teknelerinde bir hasta olduğunu söylüyordu. Babam teknelerinin yerini öğrenip haritada belirledikten sonra hemen harekete geçtik. Çok değil yarım saat sonra yardım isteyen tekneyi bulmuştuk. Dışarıdan bakıldığında hiç yadırganmayacak balıkçı teknelerinden biriydi. Yaklaşmakta olan fırtınayı haber veren bir rüzgarla ağır ağır sallanıyordu. Babam telsizle yardıma geldiğimizi anons etti. Teknenin ön güvertesinde bir adam belirdi. Kızıl saçlıydı, iri yarıydı. Bize el sallıyor, hastayı almamız için kendilerine doğru yanaşmamızı işaret ediyordu. Babamın aklında en küçük bir kuşku olmadığı için hemen söylediklerini yapmaya koyuldu. Rüzgar henüz o kadar güçlü değildi. Yanaştık. İşte ne olduysa o zaman oldu. Birden balıkçı teknesinden 3 erkek ellerinde silahlarla üzerimize atladı. Babam şaşkınlığından kurtulup onlara karşı koymaya çalıştı. Ama çok geçti. Adamlardan ikisi anında babamı etkisiz hale getirdi. Küçük köpeğimiz Jasmine havlayarak üzerlerine atladı. Ancak adamlardan ufak tefek olanı iki yer ateş ederek öldürdü zavallıyı. Annemle ben çığlıklar atarken yelkenler için kullandığımız kalın halatla babamın ellerini ayaklarını bağladılar. İnanılmaz bir görüntüydü. Karşımızda yıllar öncesinden çıkıp gelmiş 3 vahşi korsan duruyordu. İçlerinde en iri olanı o kızıl saçlı adamdı. Elinde kılıca benzeyen kocaman bir bıçak tutuyordu. Elindeki bıçağı babamın boynuna dayayarak paranın nerede olduğunu soruyordu. Babam zaten çok az olan paranın yerini söyledi. Parayı buldular. Ama o kadar azdı ki tatmin olmadılar. Adam bıçağını babamın boynuna bastırarak asıl parayı nerede saklıyorsunuz diye sordu. Zavallı babam başka paramız olmadığını anlatmaya çalıştı. Ama dinleyen kim? Adam babamdan istediği yanıtı alamayınca onu bırakıp anneme yöneldi. Şimdi ben senin dilini çözerim diyerek elindeki bıçakla annemin giysilerini yırtmaya başladı. Korkunç bir andı. Babam adama önce yalvardı. Bizi bırakırsa ona istediği kadar para vereceğini söyledi. Ama adam onu duymuyor gibiydi. Bunun üzerine babam adama küfretmeye başladı. Adam yine aldırmayarak annemi öpmeye çalıştı. Annemin adama vurmaya başladığını gördüm. Ama iki arkadaşı ona yardıma gittiler. Biri annemin ellerini, öteki ayaklarını tuttu. Sanki onları engelleyebilirmişim gibi dayanamayıp adamların üzerine atlamaya kalktım. Kızıl saçlı adam anında yakaladı beni. "Bekle bebeğim, sana da sıra gelecek." diyerek bana sarılmaya çalıştı. Nefesi leş gibi alkol kokuyordu. Bütün gücümle adamın suratını tırmaladım. Canı çok yanmış olmalı ki sert bir tokat indirdi. Savrularak yere düştüğümü hatırlıyorum. Kendime geldiğimde önce kanı gördüm. Kendi kanımı, bacaklarımın arasından usulca suya sızıyordu. Sonra suyun içinde olduğumu fark ettim. Teknemiz ağır ağır batıyordu. Korkuyla anneme babama bakındım. Annemi görmem zor olmadı. birkaç metre kadar ileride yatıyordu. Onun bedeninden benimkinden daha koyu, daha yoğun bir kan yayılıyordu teknemizi ele geçiren denize. Panik içinde doğrulmaya çabaladım. Elim birine değdi. Evet, babamdı. Sırt üstü yatıyordu. Gözleri açıktı, durgundu. Sanki hava durumunu anlamak için gökyüzünde çoğalmakta olan bulutlara bakıyordu. Korku içinde ağlamaya başladım. Ama ağlamak çözüm değildi. Babamın bana öğrettiği gibi telsize gitmeli, yardım istemeliydim. Ayağa kalkmaya çalıştım, başaramadım. Çok bitkindim. Bacaklarımın arasında büyük bir acı vardı. Suda adeta sürüklenerek telsizin bulunduğu bölmeye ulaştım. Ancak beni büyük bir düş kırıklığı bekliyordu. Korsanlar telsizi bozmuşlardı. Son umudum da böylece tükenmişti. Kudurmuş bir denizin ortasında, batmakta olan bir teknede yapayalnız kalmıştım. Yeniden ağlamaya başladım. Sonra sürüklenerek annemle babamın yanına geldim. Onları ölmemiş gibi düşünmeye başladım. Sonra ölümün kötü bir şey olmadığına inandırmaya çalıştım kendimi. İkisinin arasına uzandım. Teknenin batmasını bekledim. Beklerken de bir elimle annemi, öteki elimle de babamı tutuyordum. Beni ölüme onlar götürsün istiyordum. Sonunda tekne iyice suya gömüldü. Tekne suya gömülürken annemle babamı bırakmışım. İçgüdüsel olarak yüzmeye çalışırken buldum kendimi. Ama buna imkan yoktu. Hem sahilden çok uzaktaydım, hem de incecik kollarımda yüzecek güç kalmamıştı. Birden denizin içinden bir varlığın beni sürüklediğini hissettim. İlk aklıma gelen köpek balığı oldu. Kan kokusuna gelmiş olmalılardı. Korkudan çılgına dönmüştüm. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ama boşuna, ne denizin ortasında kimse sesimi duyuyor, ne de beni sürükleyen yaratık bedenimi bırakıyordu. Bir süre sonra sakinleşip artık ne olacaksa olsun dedim. Ama bir şey olduğu yoktu. Altımdaki yaratık hızla yüzerek beni sürüklüyordu. Yeniden panikledim. Kendimi denize mi atsam diye düşünürken kıyıyı gördüm. Altımdaki yaratık her neyse beni kıyıya götürüyordu. Kayalıklara yaklaşınca yavaşladı. Birden beni bırakıp denize daldı. Ben ise çırpınarak kıyıya ulaştım. Kıyıya çıkınca onu görmek için dönüp geriye baktım. Ama faydasızdı. Kül rengi suların içinde yitip gitmişti. Onun bir fok olduğunu düşündüm. Sonra buna kesin olarak inandım. Bana neden yardım ettiğini bilmiyorum. Belki ona da bir insan yardım etmişti. Belki de yalnızca içinden gelen bir güdüyle kurtarmıştı beni, bilemiyorum. Fokları bu yüzden seviyorum dedim. İnsanların kabusa çevirdiği hayatımı bir fok kurtarmıştı. Sonra beni kıyıdakiler fark ettiler. Hastaneye götürdüler. Yaralarımı diktiler. Psikolojik yardımda bulundular. Beni ülkeme yolladılar. Bir süre sonra ben normale döndüm. Daha doğrusu normale döndüğümü sandım. Annesiz babasız her normal çocuk gibi büyümeye başladım. Babaannem sahip çıkmıştı bana. En iyi okullara yolladı beni. Bir dediğimi iki etmedi. Büyüdüm, ergen oldum. Genç kız oldum. Bir sevgilim oldu. Çok iyi bir çocuktu. El ele tutuşuyorduk. Sonra öpüşmeye başladık tenha yerlerde. Güzeldi. Ama insan orada kalamıyor. Bir gün sevişmeye başladık. Hayır, düşündüğün gibi olmadı. Onunla seviştim. Pek hoşuma gitmedi. Ama bakire olmamama rağmen biraz canım yanmıştı. Sonra yine denedik. İkincisi daha iyiydi. Hani insan küçükken tecavüze uğrarsa bir daha sevişemez falan derler ya, bende öyle olmadı. Sanki yaşadığım o korkunç olay beni hiç etkilememişti. Ta ki yurt dışına çıkıncaya, orada bir doğum günü partisine katılıncaya kadar. Üniversiteyi yurt dışında okumama karar verdi babaannem. Aslında onu yalnız bırakmak istemiyordum. Ama senin geleceğin benim uzun gecelerde çekeceğim yalnızlık duygusundan daha önemli diyerek konuyu kapattı. Yurt dışına geldiğimin 11. ayıydı. Hiç de içe kapanık biri değilimdir. Oldukça geniş bir arkadaş çevresi edinmiştim kendime. O gece arkadaşlarımdan birinin doğum günü partisi vardı. Davetlilerin çoğu bizim üniversitedendi. Tek tük başka okullardan insanlar da vardı. Müthiş eğleniyorduk. Müzik güzeldi, sohbet güzeldi. Acayip içki içiliyordu. Gece yarısına doğru mumlar söndürülüp doğum günü pastası kesildikten sonra kendimi evin salonunda dans ederken buldum. Partnerim yoktu. Çevremde dans eden başka çiftler vardı ama ben yalnızdım. Kendimi müziğin uyumuna bırakmış dönüyordum ortalıkta. Birden birinin yanıma geldiğini fark ettim. Uzun boyluydu, yapılıydı. İçerisi yeterince aydınlık olmadığı için yüzünü tam olarak seçemiyordum. Ama iri bir kafası, güzel bir gülümseyişi olduğunu görebiliyordum. Hiçbir teklifte bulunmadan benimle dans etmeye başladı. Önce birbirimize uzaktık. Sonra müzik değişti, daha yumuşak bir şarkı çalmaya başladı. Böylece yakınlaştık. Ben onun omzunu tuttum, o da benim belimi. Müziğin ritmine uyarak sallanmaya başladık. O anları bilirsin, içki ve müzik bütün ruhunu eline geçirir. Seni tümüyle savunmasız bırakır. Müthiş duygular hissedersin. Şahane olacak diye düşlersin. En büyük pişmanlıklar bu tür gecelerden sonra yaşanır aslında. Ama yine de büyülüdür, yine de olağanüstüdür. İtiraf etmeliyim ki ben de bu duyguları hissettim. Dans sürdükçe birbirimize daha çok yakınlaştık. Bir ara kendimi onunla öpüşürken buldum. Dans bittikten sonra da yanımdan ayrılmadı. Sanki az içmişim gibi birlikte içmeye devam ettik. Konuşuyorduk. Heyecanla anlatıyordu. Söylediklerinden aklımda tek kalan onun bizim üniversiteden olmadığıydı. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Parti dağılırken nereye gideceğimi sordu. Evime dedim. Bana gelsene dedi. Aslında öyle ilk kez tanıdığı bir erkeğin evine giden kızlardan değildim. Ama o gece yaşadıklarımız o kadar güzeldi ki olur gidelim dedim. Partiden birlikte çıktık. Herkes sarhoş olmuştu. Doğum gününü kutlayan arkadaşıma bir hoşça kal bile diyemedim. Arabası vardı, ona bindik. Arabayı kullandığına göre benden daha ayık olmalıydı. Ağaçların içinde bir eve götürdü beni. Ev tanımı biraz haksızlık olur. Burası gerçek bir villaydı. Kafam o kadar kıyaktı ki ne burası senin mi diye sordum, ne de burada yaşayan başka kimse var mı diye. İçeriye girdik. Işıkları yaktı. Geniş salon parlak bir ışıkla aydınlandı. Işığı kısması ya da tümüyle kapatması için ona baktım. Başı sandığım kadar büyük değildi. Ama gerçekten çok güzel gülümsüyordu. Işıktan rahatsız olduğumu anlamış, kısmak için düğmeye uzanmıştı. İşte saçlarının kızıllığını o anda fark ettim. Aslında güzel bir kızıllığı vardı saçlarının. Üstelik ona da çok yakışıyordu. Ama ben irkildim. Unuttuğum, belliğimin en alt katmanlarına sakladığım katliam birdenbire canlanıverdi gözlerimin önünde. Gözlerimi kapadım. Yeniden unutmak istedim. Annemle babamın cesetlerini, cılız bacaklarımın arasından sızan kanın görüntüsünü kovmak istedim. Olmadı. Gözlerimi açtığımda tıpkı o korkunç gündekine benzer bir ışıkla karşılaştım. Kül rengi, umutsuz, insanın içine karamsarlık yayan bir ışık. Ve karşımda tıpkı yıllar önce teknesinde bizden yardım isteyen adam gibi gülümseyen, kızıl saçlı, iri yarı bir adam. Başım döndü, düşecek gibi oldum. Kızıl saçlı adam hemen uzanıp tuttu beni. Tutmaktan çok kucaklamaya çalıştı. Yıllar önce beni kucaklayan adam gibi hoyratçaydı hareketleri. ''Bırak beni'' diye bağırdım. Bıraktı, şaşırmıştı. ''Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım?'' ''Gitmek istiyorum'' dedim. Birdenbire ayılmış gibiydim. ''Gidersin'' dedi. ''Ama iyi görünmüyorsun. Bir kahve yapayım, iyi gelir.'' Başımı sallayarak istemediğimi söyledim. Bunu söylerken o yeniden yaklaşmıştı yanıma. ''İstersen bir duş al, ayılırsın. Bu halde dışarı çıkman doğru değil.'' ''Hayır, gideceğim'' dedim. ''Neden böyle yapıyorsun?'' diyerek yeniden sarılmaya çalıştı. ''Birlikte çok eğleneceğiz.'' "Dur, bana dokunma!" diye bağırdım. Ama sözlerim onu durdurmaya yetmedi. Bütün bedeniyle üzerime abanmaya çalıştı. Tıpkı ailemin öldürüldüğü o günde olduğu gibi elimle suratını tırmaladım. Acıyla haykırarak geri çekildi. Sonra tıpkı o kızıl saçlı katil gibi yüzüme okkalı bir tokat indirdi. Kendime geldiğimde hala üzerimdeydi. Soluk soluğa üzerimde gidip geliyordu. O üzerimde tepinirken ben teknede baygınken görmediklerimi yaşıyor gibiydim. Kızıl saçlı adamın anneme tecavüz edişini, annemle babamı öldürmelerini, sonra da bana saldırmalarını. Nedense hep annemle babam öldürüldükten sonra bana tecavüz ettiklerini düşünüyordum. Üzerimdeki kızıl saçlı hayvanın soluğunun giderek hızlanmasına, sonra bir domuz gibi böğürerek boşalmasına kadar bunları yaşadım. İçim nefretle dolmuştu. Ama daha fazla nefrete ihtiyacım vardı. Acımı, utancımı içime atıp sessizce öfkemi biriktirmeye başladım. O kızıl saçlı hayvan boşaldıktan sonra bir süre üzerimde öylece hareketsiz kaldı. Hiç kıpırdamadan gözlerimi kapayarak kalkmasını bekledim. Kalktı. Pantolonunu bile giymeden salondan çıktı. Sanırım banyoya gidiyordu. Ardından ben de kalktım. Sessizce onu takip ettim. Gerçekten de banyoya girdi. O banyoya girince mutfağı araştırdım. Bulmak zor olmadı. İhtiyacım olan alet dolaplardan birindeydi. Enli ama keskin bir bıçak. Bıçağı elime alıp banyoya yaklaştım. İçeriden su sesi geliyordu. Tecavüzcüm banyo yapacaktı. Bir süre bekledim. Su sesinin iyice arttığı bir anda kapıyı açıp içeri girdim. Girdiğimi fark etmemişti bile. Az önce üzerimde tepinen bedeni bir perdenin arkasındaydı. Hani Hitchcock'un ünlü filmindeki gibi. Perdeyi usulca çektim. Bir anda hissetmiş olmalı bana doğru döndü. Ama çok geçti. Elimdeki bıçağı göğsüne sapladım. Hareketim o kadar ani olmuştu ki şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmış, sadece bir köpek gibi acıyla uluyabilmişti. Bıçağı çektim. Yeniden saplamak için kaldırdığımda eliyle karşı koydu. Boşuna, bıçak o kadar keskindi ki sağ elinin iki parmağını koparıp attı. Ama ben de bu kez yeterince güçlü saplayamamıştım bedenini. Yaralı eliyle bana vurdu. Savrularak banyonun duvarına çarptım. Bıçak elimden düşmüştü. Adam duşun altından çıkmış üzerime geliyordu. Uzanıp bıçağı aldım. Ben ayağa kalkarken adam da yere düştü. Ölüp ölmediğine bile bakmadan üzerine atlayıp bıçağı gelişigüzel saplamaya başladım. Durduğumda her tarafım kan içindeydi. Altındaki adamın bedeni ise pelteye dönmüştü. Onun cesedine bakarken büyük bir rahatlık duyduğumu fark ettim. Ne korku vardı içimde ne de pişmanlık. Sadece bir doygunluk hissediyordum. Huzur dolu bir doygunluk. Hiç paniğe kapılmadan kalktım. Bıçağı yıkadım. Sonra güzel bir duş aldım. Onun bedenime bulaşan sıvılarından kurtuldum. Kendi soğukkanlılığıma şaşarak evde bırakabileceğim bütün izlerimi sildim. Parmak izlerimi, saç tellerimi, kokumun bulaştığı adamın giysilerini, hepsini yok ettim. Evden çıktığımda iyice ayılmıştım. Bir süre yürüdüm. Yeterince uzaklaşınca bir taksiye binip evimin yolunu tuttum. Yatağıma uzanınca üzerimden ağır bir yük kalkmış gibi geldi bana. Yıllardır farkına varmadan içimde biriktirdiğim ağırlık birden yok olmuştu. Annemin, babamın ve 9 yaşındaki o çırpı bacaklı kızın intikamını almıştım sonunda. Ama bununla yetinmeyecektim. Bildiğin gibi sana gelinceye kadar benimle birlikte olmak isteyen kısıl saçlı erkekleri öldürdüm. Çünkü yaşadığım dinginlik, o huzur veren doyum uzun sürmüyordu. Birini öldürdükten kısa bir süre sonra bir başkasını daha öldürmek istiyordum. Ben değil, yıllar öncesinden çıkıp gelen o zayıf, çırpı bacaklı kız. Onun umutsuz gözyaşları, onun cılız sesi, onun kokusu. O kadar zavallı, o kadar masum, o kadar örselenmiş bir hali vardı ki onu kıramıyordum. Sonrasını biliyorsun. Belki yapamayacaksın ama benim peşimi bırakmanı öneririm sana. Zaten buralardan gidiyorum. henüz bunu söylemem için çok erken. Ama sana rastladıktan sonra sanki içimde bir şeyler kırıldı. Belki diyorum, şu 9 yaşındaki kız artık öldürmemi istemekten vazgeçer. Mektubun başında da yazdığım gibi, seni neden öldürmediğimi ve neden sana bu açıklamayı yaptığımı bilmiyorum. Senin hakkında kendi kendime yineleyip durduğum bir cümle var. Ne kadar tuhaf bir adam. Bu cümlenin anlamı nedir onu da bilmiyorum. Bilmekten de korkuyorum. Çünkü ben normal biri değilim. Ben bir seri katilim. Senin gibi kızıl saçlı erkekleri öldüren bir seri katil. Kendine iyi bak ve beni unut. Son olarak şunu söylemeliyim ki, çok bir iyi bir müzisyen ama berbat bir polissin. Yerinde olsam polisliği bırakır müzisyen olurdum. Jasmine. Evet, Jasmine ya da adını bilmediğim o gizemli kadının mektubunda bunlar yazıyordu işte. Birinci tavsiyesine uymadım. Yani unutamadım. Ama ikincisine uydum. Polisliği bırakıp kendimi müzisyenliğe verdim. Mektubunda yazdığı gibi buralardan gitmiş olmalıydı. Çünkü cinayetler sona ermişti. Elimdeki tek somut kanıt Tuğra'ydı. Tuğra'nın Osmanlı sultanlarına ait bir nesne olduğunu öğrenince de Jasmine'in Türk olduğunu düşünmeye başladım. İstanbul'a da bu yüzden geldim. Onu bulmaya. Ama gördüğün gibi bulamadım. Stefan söyleyeceklerini noktalamış yüzüme bakıyordu. Ben darmadağın olmuştum. Bu kadarını beklemiyordum. Bir yandan o kadına acıyor, öte yandan Stefan'ın ona duyduğu o büyük tutkuyu hala deli gibi kıskanıyordum. Keşke ben de o kadın gibi olsam diyordum. Evet, onun kadar acı çekmiş, onun kadar acımasız, onun kadar güçlü olmayı istiyordum. Onun bir katil olmasının, birçok suçsuz insanı öldürmüş olmasının hiçbir önemi yoktu o anda benim için. O kadın sıradan biri değildi. Benim hiçbir zaman olamayacağım kadar değişik, farklı, çekici biriydi. Stefan'ı ona çeken yanın bu değişiklik olduğunu düşünüyordum. Ve sana tuhaf gelecek Rapo, o katil kadına benzemek istiyordum. Hem de öyle olamayacağımı bile bile. Ama bu duygularımı Stefan'a göstermek aptallık olurdu. Bu nedenle onu değil ama beni buldun dedim umursamaz görünmeye çalışarak. Üstelik o zannederek. Ama sen o değilsin. Sen ondan daha güzelsin. Sen şefkat dolusun. Sen sahicisin. Sen gerçeksin. Kötü olan da bu ya. O gerçek olmadığı için daha ilginç. Stefan oturduğu iskemleden kalkıp elimi tuttu. Öyle söyleme. Onu unutacağım. İnan bana artık onu aramayacağım. Onu hayatımdan çıkaracağım. Seni kaybetmek istemiyorum. Yaşadıkları o kadar olağanüstü, duyguları o kadar güçlüydü ki bunun imkansız olduğunu biliyordum. Ama ben de Stefan'ı kaybetmek istemiyordum. Belki de bu kadın bir daha karşısına hiç çıkmayacak, aramıza hiç girmeyecekti. Geldiği gibi Stefan'ın yaşamından çekip gidecekti. Ortalıkta olmayan, adeta bir hayalet gibi yaşayan bir kadın için aşık olduğum adamdan neden vazgeçecektim ki? Stefan bana karşı dürüst davranmış, olanı biteni anlatmıştı. Şimdi benden yardım istiyordu. Onu geri çeviremezdim. İşi alaya vurmaya çalıştım. Onu unutamazsın dedim başımı sallayarak. Neden? Neden olacak? Hala broşunu saklıyorsun. Hatırlasana, deniz kızından kurtulmak için ona ait olan eşyadan da kurtulmalısın. Yoksa onun aşkından asla kurtulamazsın. Şaka yaptığımı anlamadı. Sözlerimi ciddiye aldı. O Tuğra'dan kurtulacağım. O Tuğra'dan ve ondan kurtulacağım. Ne olur beni bırakma. Seni bırakmayacağım dedim. Birbirimize sarıldık. Ayşe susmuştu. Rafo şaşkınlık içindeydi. Duyduğu hikayenin etkisinden kendisini kurtaramamış, ne diyeceğini bilemeden öylece genç kadına bakmayı sürdürüyordu. Ayşe gülümsemeye çalıştı. Bakıyorum da artık konuşmamı bölmüyorsun dedi. Nasıl böleyim Ayşeciğim dedi. Sesi titriyordu. Bu nasıl bir hikaye ya? Hayretler içinde başını salladı. Vay be, neler yaşamış bizim Stefan. Zavallı adam. Ayşe'ye baktı yeniden. Sen de çok çekmişsin. Ne kadar acı ya. Acayip iş. Ayşe susmayı tercih etti. Peki o Tuğra'yı gerçekten de attı mı Stefan diye sordu Rafo. Sence dedi Ayşe, aldırmaz gibi görünmeye çalışıyordu. Olanları biliyorsun, sence attı mı o Tuğra'yı? Yok yok, o kadarını bilmiyorum. Nereden bileyim Ayşe'ciğim, sizin işleriniz karışık, hem de çok karışık, iyisi mi sen anlat. Ayşe umursamazı oynamayı sürdürerek kadehine baktı şöyle bir. Anlatırım ama bak kadehlerimiz yine boşalmış. Rafo kadının kadehini yarı yarıya cinle doldurdu. Üzerine bir parmak kadar da tonik ekledi. Ayşe içkisinden içti. Sonra dedi. Sonra yine mutlu günlerimiz başladı. Stefan artık geceleri gündüzleri hep bende kalıyordu. Müzik çalışmalarını bile benim evimde yapıyordu. Mutluydum. Arada bir dalıp gitmeleri de olmasa çok daha mutlu olacaktım. Belki de o kadını düşünmüyordu ama ben öyle sanıyordum. Sormaya da cesaret edemiyordum ne düşünüyorsun diye. Yeniden aynı konuyu açmaktan, o kadını konuşmaktan korkuyordum. Nankörlük etme diyordum kendi kendime. Kaç kadına aşık olduğu erkekle birlikte yaşıyor ki? Sen şanslısın, o kadını artık aklından çıkar. Kendi kendime yaptığım bu telkinler işe yaramaya başlamıştı. Stefan da üzerime titriyordu üstelik. Son doğum günümde bana Beyoğlu'nun Küskün Çiçeği adında bir beste yapmıştı. Hatta bir öğle yemeğinde tümüyle İstanbul'a yerleşmekten, Türk vatandaşı olmaktan bile söz etti. Bir tür evlenme teklifi gibi algıladım bunu. Sonra hemen kendime kızdım. Adam öyle demiyor, otur oturduğun yerde diye. Adam evlenme teklif etmiyordu ama ilişki de bir yerlere doğru gidiyordu. Bizim Nesrin şaka yolu takılmaya başlamıştı. Adamı biz bulduk, sen kafaladın. Siz artık yakında evlenirsiniz. Sanırım ben de alttan alta bu düşünceye ısınmaya başlamıştım. Ama bir yandan da ilişkinin bu kadar iyi olmasından korkuyordum. Her şey o kadar iyi gidiyordu ki bunun gerçek olamayacağını düşünüyordum. Düşüncelerimde pek de haksız olmadığımı çok geçmeden anlayacaktım. Yazın sonuna doğruydu. Bizim Nesinlerin Sapanca'da göl kenarında bir yazlıkları var. Stefan'la beni hafta sonu için oraya davet etti. Stefan'ın bir konseri vardı. Ben gelemem dedi. Aslında ben de gitmeyi çok istemiyordum. Ama bizim Nesrin yine gedikli sevgilisinden ayrılmış, fena halde teselliye ihtiyaç duyuyordu. Onu kıramadım. Hafta sonunu Nesrin'le birlikte geçirdim. Aslında fena da olmadı. Dağlara çıktık, ormanlarda gezdik. Nesrin'e iyi gelmişti. Biraz rahatlamış gibi görünüyordu. Uzun konuşmalarımızın sonunda artık o heriften tümüyle ayrılması gerektiğine karar verdik. İlk günün gecesi Stefan'ı aradım. Cep telefonu kapalıydı. Konseri vardı. Telefonunu kapatmıştır diye düşündüm. Gece aradım, yine kapalıydı. İçime bir kurt düştü. Ama aldırmamaya çalıştım. Gece yarısı evden aradım, yine kapalıydı. İçimden bir ses kalk İstanbul'a git diyordu. Ama kıskanç aşık durumuna düşmemek için bunu yapmadım. Ertesi sabahı iple çektim. Sabah kalkar kalkmaz da Stefan'ı yine aradım. Cep telefonu kapalıydı. Evi aradım, yine kimse yanıt vermiyordu. Nesrin'i yatağından kaldırdım. Ben gidiyorum dedim. Kızcağız şaşırmıştı. Ne oldu? Nereye gidiyorsun dedi. Stefan dedim. Stefan'a kötü bir şey oldu. Ona ulaşamıyorum. Tamam, birlikte gideriz diyerek çıktı yataktan. Sabahın 9'unda düştük yollara. Daha hızlı, daha hızlı diye kızı rahatsız ediyorum. Nesrin akıllı kız. Hem beni idare ediyor hem de arabayı. İyi ki o var. Arabayı ben kullansam kesin kaza yaparım. Yolda birkaç kez daha Stefan'ı aradım. Hayır, ulaşılamıyor. Evin önüne gelince Nesrin'in arabayı park etmesini beklemeden fırladım dışarı. Korku telaş içinde tırmandım merdivenleri. Anahtarımı çıkarırken bir umut bastım kapının ziline. Yok, kimse yok. Kapıyı açıp girdim içeri. Deli gibi dolaştım adaları. Çok şükür korktuğum manzarayla karşılaşmadım. Ama Stefan yok. Nerede bu adam diye dolaşırken masanın üzerindeki zarfı gördüm. Üzerinde adım yazıyor. Yazı Stefan'ın. Daha mektubu görür görmez anladım ne olduğunu. Ama insan inanamıyor. Hızla açtım zarfı. topu topu 5 satır vardı. 5 satırda özetlemiş Stefan söylemek istediklerini. Beni affet Ayşe. O geldi dün gece. Sanki hiç ayrılmamışız gibi. Geldi ve beni buldu. Gerçi tuğrasını atamamıştım. Evet, sana yalan söyledim. Ama onu unuttuğumu sanıyordum. Unutamamışım. Onunla gidiyorum. Nereye mi? Bilmiyorum. Belki mutluluğa, belki ölüme. Delice diyeceksin. Haklısın. Ne var ki kendime engel olamıyorum. Benim için kaygılanma. Kötü de düşünme, ne olur. Çünkü seni gerçekten sevdim. Ama biliyorsun işte. Hoşça kal, Stefan. Nesrin içeri girdiğinde elimde mektup, yatakta dikilirken buldu beni. Oturttu. Bir bardak su verdi. Gözlerimin içine baktı. Onu unutmalısın dedi. Tamam dedim başımı sallayarak. Onu unutacağım. Nesrin Stefan'ı unutamayacağını biliyordu. Tıpkı bir zamanlar Stefan'ın bana o kadını unutacağım dediğinde unutamayacağını bildiğim gibi. Ama üstelemedi. Ben de salya sümük ağlamadım zaten. Aynı yalanı kendime de söyledim çünkü. Onu unutacağım. Sustu Ayşe. Kadehine uzandı, bir yudum içti. Kadehi yerine koyarken barmenin en az kendisininki kadar üzgün olan yüzüne baktı. Ama unutamadım Rafo. Onu arayıp duruyorum. Stefan'ın hayaleti, o deniz kızıydı. Benimki de Stefan oldu. Ne zaman kalabalıkların arasında kızıl saçlı bir adam ilişse gözüme, ne zaman karanlık sokakların köşelerinde onu andıran bir silüet geçse, ne zaman uzun saçlı esmer bir kadının yanında bir adam görsem içim ürperiyor. Onu bulduğumu sanıyorum. Her hevesim düş kırıklığıyla bitiyor tabii. İşte böyle Rafu. Anlat dedin, anlattım. Bu gece artık son demiştim kendime. Artık o bara gitmeyeceğim. Olmadı Rafo. Yine geldim. Nasıl ki bir köpek onu terk eden sahibini bırakmaz, kokusunu aldığı her yerde peşinden koşan durur, ben de öyle oldum işte Rafo. Stefan beni istemediği halde, bir başka kadın için beni terk edip gittiği halde ben onu bırakamıyorum. Sahibini arayan bir köpek gibi hala peşinden koşturup duruyorum. Nesrin onu unutacaksın demişti. Ben de öyle demiştim, olmadı. Peki sen ne diyorsun Rafo? Sen bilirsin bu işleri. Ne dersin? Bir gün sahiden unutabilecek miyim onu? Rafo ne diyeceğini bilemedi. Az önceki kararlılığını yitirmişti. Bakışlarını kaçırdı. Belli ki yalan söyleyecekti. O yalan söylemek için gereken gücü, cesareti toplamaya çalışırken yeniden dönmeye başlayan CD'de Chet Baker'ın sesi yükseldi. Time After Time. Ahmet Ümit 2004.